أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم kardeşlerim inşallah bu yeni ders silsilemde Allah izin verirse peygamberimiz olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaş yönünü, komutanlık yönünü inşallah anlatmaya çalışacağım. Tabii bir gerçek var. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını, siretini, sıfatlarını, ahlakını, o mükemmel şahsiyetini yani anlatmak normalde kelimeler yetmez. Yani bu noktada biz beşer olarak aciziz muhakkak. Yani aciziz. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlık yönü aslen yani ciltlerle yani ciltler kadar dolacak kadar yani önemli malumatlar var. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam tarihte emsali görülmemiş büyük bir komutandı. Hani nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Nebiyyur Rahme deniyorsa rahmet peygamberi bütün beşeriyete rahmet olarak gelmiştir. Aynı zamanda Nebiyyul Melheme olarak da isimlendirilmiştir. Yani savaşların kızıştığı dönemlerde orduya en çok yakın olan, işte ön saflarda çarpışan bir peygamberdi Aleyhisselatü Vesselam. Bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir peygamberdi. Hem rahmet peygamberiydi, aynı zamanda da savaş peygamberiydi. Melheme, hani büyük melhame, melhame-i kübra derler. Yani büyük savaşlar olacak. Melhame denmesinin sebebi lehmden geliyor. Lehm iki anlama geliyor. Et anlamına geliyor. Yani savaşlarda etlerin parçalandığı, kesiştiği, uçuştuğu. Yani öyle şiddetli artık savaş oluyor ki kollar, bacaklar, kafalar uçuşuyor o savaşta şiddetlendiği zaman. İkinci bir manası da lehime. Hani lehim yaptırıldı derler Türkçe'de. Kaynak. Yani iki ordunun birbirine girdiği iyice böyle kaynak ya olduğu dönemde hani çok şiddetli demektir. Orada da işte hani komutanlık yapan, orada savaşan böyle bir peygamberdi Aleyhisselatü Vesselam. Hani tasavvuf ehlinin tasavvur ettiği gibi ve hatta yani İslam'ı iyi tanımayan ve İslam'ı tahrif eden kimselerin tasavvur ettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece elinde tesbihi olan, sürekli ibadet eden, İşte pek konuşmayan, yani ondan sonra keramet, yani hani kerametler gösterirler günümüzde bazıları. İşte o ise mucizeler gösteren, siyasete haşa karışmamış falan bir peygamber gibi tasavvur etmek isteyenler var. Bunlar tabii laik zihniyetler. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem devlet yönetmiştir, hem aile yani başkanı olmuştur, hem öğretmen olmuştur, hem tacir olmuştur, hem de büyük bir komutan olmuştur. İşte onun komutanlık yönünü inşallah yani tanımaya çalışacağız. Çünkü kıyamete kadar Aleyhisselatü Vesselam bizlere ve gelecek olan Müslümanlara nedir? Örnek bir şahsiyettir. Allah-u Teala buyurduğu gibi وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah'ı ve ahiret gününü umanlar, isteyenler için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da size güzel örnek vardır. Her yönüyle Aleyhisselatü Vesselam bize örnekler, aynı zamanda savaşlarında da davranışı bizim için nedir? Örnektir, bizim için esastır. O yüzden başta onun komutanlığını biz iyi tanımamız gerekiyor. Ve daha sonra İslam tarihinde hani komutanlıkta çok büyük başarı göstermiş olan komutanları da iyi tanımamız gerekiyor. Hasaten yani cihat bölgesinde olan kardeşlerimiz için bu çok önemli bir ilim ve özellikle de başlarında bulunan komutanlık yapan kardeşler için işte Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Halid ibn-i Velid gibi, mesela İkrime gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah gibi, Amr ibn-i As gibi vesaire hani çok büyük komutanlar gelmiş. Sahabeden, tabiinden, etba tabiinden ve ta yani günümüze kadar hani en son dönemlerde Hattab gibi, mesela Zerkavi gibi, Molla Dadullah gibi vesaire yani hani büyük komutanlar gelmiştir. Ebu Ömer Serakib değil mi? En son ki bu Şam'da Allah rahmet etsin şehit olan. Ve Rabbim güzel komutanları yani Müslümanlara nasip eylesin. Ümmeti yani savaşlarında böyle başarıya götürecek. küfrü zelil edecek, İslam'ın yani hakim olmasında emeği geçecek güzel komutanları bizden çıkarsın Allah-u Teala. Evet, o yüzden inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın komutanlık yönünü tanımaya çalışacağız. Kardeşler, yani o konuya girmeden önce şu bir gerçektir. Yani buna yakinen iman etmemiz lazım. Nasıl ki Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hani Allah'ın dininde çalıştığı vakit, Allah'a kulluğunu gösterdiği vakit, nasıl ki Allah-u Teala ona büyük başarı vermişse, gerek o ve gerek ondan sonra ashabı, yani Hulefe-i Raşidin döneminde İslam devleti işte kurulup daha sonra dünyaya yayılmışsa, birçok bölgeyi böyle hakimiyet altına almışsa, günümüzde de bizler Allah'ın izniyle yani dinimize sahip çıktığımız zaman, samimi bir şekilde Allah'a kulluk yapıp Allah yolunda samimi cihat sergilediğimiz zaman, biiznillah nasıl Allah-u Teala onlara temkin verdiyse, kuvvet verdiyse, muhakkak ki bizlere de verecektir. Bu konuda Allah-u Teala'nın vaatleri var ve Allah-u Teala vaadinden kesinlikle geri dönmez. Ama tabi bu vaatlerinde bazı şartları var. O şartları yerine getirdikten sonra Allah-u Teala da vaadini kesinlikle ne yapmaz? Muhalefet etmez, onu verecektir. Nur suresi 55. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah-u Teala sizlerden iman ehli ve salih amel işleyenlere şunu vaat etmiştir. Demek ki iki şart var burada. İman ehli olacak. Allah'a, peygamberlere, işte kitaplara, ahiret gününe ve Allah-u Teala'nın haber vermiş olduğu bütün her şeye, Kur'an'da ve sünnette geçen bütün gaybi şeylere iman eden kimselere ve aynı zamanda bu imanların da pratiğe dökmüş olan, yani imanların semeresi olan da amellerinde bunu gösteren kimseler. Sadece sözle iman eden değil, bir de amel edenler. Bu imanlarını hayata dökenler. Allah'a kulluk yapanlar. Allah-u Teala'yı tazim eden. İşte şirki ve şirk ehlini def edip, reddedip Allah-u Teala'ya kulluk yapanlara لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ burada tekid ile. Muhakkak ki burada lem var. Tevkidi lam. Birinci le yestehlifennehum. Bir de nunu tevkid var sonunda. Yani yestehlifu diyebilirdi. Yani halife kalacak. Halife hani birinden sonra gelen kişi demektir. Burada iki tane tevkid var. Yani muhakkak muhakkak tevkidli Allah-u Teala bizlere işaret ediyor. Yani bu konuda sakın sakın şüpheniz olmasın ey müminler. Bunu yakini olarak bilin. Muhakkak muhakkak ki فِي الْاَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Daha önceki ümmetlerde nasıl temkin verdiyse, hakimiyet, otorite, iktidar verdiyse, muhakkak ki iman eden ve salih amel işleyenlere de yeryüzünde Allah-u Teala otorite verecektir. Yani hakimiyetleri olacak, devlet kuracaklar, güçleri olacak, kuvvetleri olacak ve sözleri geçecek Allah'ın izniyle. Ve yine bir tekid vele yumekkinenne lehum dinahum allazi irtada lehum. Onlara razı olduğu dini de, yani İslam'ı, yani İslam şeriatını diğer dinlere karşı da ne yapacak? Hakim kılacaktır. Yani İslam şeriatı hakim olacak. Onun dışındaki laiklik, demokrasi, Hristiyanların, Yahudilerin, Budistlerin vesaire komünistlerin böyle bu batıl sistemleri de ne olacaktır? Kaybolacaktır, yok olacaktır. Tekitli olarak. Bir de yine tekitli olarak وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَمُحَقَّقْ مُحَقَّقْ ki مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَ Korkularından sonra emniyetle onları ne yapacak? Değiştirecek. Yani onlar bir dönem korkarken, her taraftan kafirlerin tasallutu varken, muhakkak ki Allah-u Teala onlara ne yapacaktır? O korkudan sonra emniyet verecektir. Çünkü onlar diyor, onların sıfatı يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَ Çünkü onlar sadece bana ibadet ederler. Bana kulluk yapanlar, bana teslim olurlar, benim kanunlarıma göre hayatlarını düzenlerler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ne yani tağutları, ne sahte olan ilahları, ne de onların sistemlerini tanımazlar, reddederler ve sadece Allah'ı, onun kanunlarını, onun hakimiyetini, şeriatını tanırlar. Bunun için çalışırlar. Evet. لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Allah-u Teala bu nimeti verdikten sonra, yani Müslümanlara otorite, kuvvet, hakimiyet, korkudan sonra emniyeti verdikten sonra, eğer ki Allah'ın bu kadar fazl-ı kereminden sonra yani dönüş yaparlarsa, Allah'ın dinini bırakırlarsa ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte onlar artık nankörlük yaparlarsa onlar da fasık insanlardır. Yani nankörlük yapmak suretiyle Allah-u Teala hem onların ellerinden alır, günümüzde nasıl Müslümanların elinden aldıysa, hani yüksek bir hakimiyete vardıktan sonra Müslümanlar üç kıtaya hakim iken, Aleyhisselatü Vesselam döneminde sonraki Emeviler, Abbasiler, işte Memeluk, sonra Osmanlı, yani birçok bölgeye hakim iken Müslümanlar daha sonra ne yaptılar? Allah'ın dinini bıraktılar. Allah-u Teala şirk koşmaya başladılar. Masiyet işlemeye başladılar. Kafirlerle oturup anlaşmalar, onlara hizmet etmeler, dinlerini az bir dünya karşılığında satmak, bırakmak ve derken Allah-u Teala ne yaptı? Onların ellerinden aldı. Çünkü onlar fasık insanlar. Yani günahkar, zelil insanlar. Evet, işte bu ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bizlere tevkid ile, tehkid ile, yani kesin olarak, hani eğer ki biz iman ehli olursak, salih ameller işlersek, Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsak, Allah-u Teala eski ümmetlere temkin verdiği gibi muhakkak ki bizlere de temkin verecektir. Ve müfessirler diyorlar bu ayet Mekke döneminde inmiştir. Düşünün, Müslümanların zayıf oldukları dönemlerde. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulallah, hani ne zamana kadar biz böyle korkular içerisinde yaşayacağız? Kendimizi gizliyoruz, İslam'ımızı ortaya çıkartamıyoruz. Yani ne zamana kadar kafirler bizlere böyle işkence yapacaklar, eziyet edecekler, kardeşlerimizi öldürüyorlar. Sümeyye validemiz öldürüldü, bir şey yapamadık ya Resulullah, işte. Kocası Yasir şehit edildi, bir şey yapamıyoruz. Ammar oğlu çok dövüldü, bir şey yapamıyoruz. Bilal-i Habeş çok işkenceler gördü, bir şey yapamıyoruz. Hubeyb radıyallahu anh'u ateşe yatırıldı, bir şey yapamıyoruz. Yani zayıf oldukları, dayak yedikleri, korkuyla yaşadıkları bir dönemde diyorlar Allah-u Teala bu ayeti indirdi Müslümanlara müjde olsun diye. Tabii o korku Mekke döneminde devam etti sahabe için. Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti yani okudu ve başka ayetle, yani hadislerde de sizler acele ediyorsunuz. Hani gelip şikayette bulununca sahabeler, ya Resulullah ne zamana kadar biz böyle yaşayacağız? Sen bizim için dua etmeyecek misin? Allah'tan hani bir şey talep etmeyecek misin? Bu sıkıntılardan kurtulmak, bu yani kafirlerin hakimiyetinden kurtulmak için yani bir istekte bulunmayacak mısın diye dedikleri zaman, vallahi dedi, siz acele ediyorsunuz. Öyle bir gün gelecek ki artık, yani düşünün diyor, bir kadın diyor Hadramot'tan şeye kadar Yemen'de, yani Hadramot ile San'a'dan Hadramot'a kadar tek başına sefere çıkabilecek. Ve o zamanki kimseler diyor sadece iki şeyden korkacaklar. Bir tek Allah'tan, bir de çoban kişi koyunlarından, hani kurt acaba saldırabilir mi? Yani burada kurt için yapacak bir şey yok. Hani bu korku vardır. O gün yani Müslümanın kalbinde sadece bu iki korku olacaktır diyor. Bir Allah'tan korkacak. Yani güven o kadar yayılacak ki artık insanlardan korkmayacak. Bir de kurda yapacak bir şey yok. Yani kurt yani gaflet anında saldırabilir diye. Ya o kadar büyük emniyet olacak. Bir de Hadramaut ile Sana arası o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yani ticarette en tehlikeli yer. En çok haramilerin olduğu, işte kervanların basıldığı, yol kesicilerin, haramilerin bolca olduğu bir yerdi yani. Düşünün, orada kadın tek başına sahrada sefer edebilecek. Tabii bu şey anlamına gelmez. İşte kadın tek başına sefer edebilir yani biraz güvenlik sağlanırsa, bu anlamda değil. Yani orada kadın tek başına bile çıksa korkmadan gidebilir. Yani o kadar emniyet olacak. Evet. Ama ne dedi? Siz acele ediyorsunuz dedi. Ve vallahi işte Allah-u Teala bu dini tamamlayacak dedi Aleyhisselatü Vesselam. Yani çok fazla müddet geçmedi. Yani Mekke'de 13 sene tabii o korkuları yaşadılar, o eziyetleri gördüler. Medine'de de belli bir dönem tabii korku yaşadılar güçlenene kadar. Hatta o zaman sahabeler silahla yatıyorlardı, silahla kalkıyorlardı. Hatta bir ara Aleyhisselatü Vesselam yani Medine'ye her an yani dışarıdan bir saldırı olabilir diye, yani bu gece diyor işte beni koruyacak var mıdır diyor. Ona cennet vardır dediği zaman Sa'd bin Muaz çıkıp geliyor, ya Resulullah diyor, sabaha kadar ben varım diyor, ben seni koruyacağım diyor. Sahabeler böyle sırayla şey yapmıştır. Aleyhisselatü vesselam'ı korumuştur. Ta ki innallâhe yâsimuke minennâs, Allah-u Teala seni insanlardan artık koruyacaktır ayeti inene kadar, ondan sonra artık nöbetçileri artık reddediyor. Tamam gidin diyor, kimse nöbet tutmasın, Allah-u Teala beni artık koruyacaktır. Yani belli bir dönemden sonra artık Müslümanlar için bir güç, bir kuvvet geliyor, emniyet geliyor ve o durumdan kurtuluyorlar. Dolayısıyla günümüzde de tabii yani bu özellikle Müslümanlar ve özellikle de mücahitler için bu korku vardır. Çünkü şu anda mücahitler zayıf bir dönemde yaşıyorlar. Küfrün tasallutu altında, her taraftan kafirlerin tasallutu altında yaşıyorlar. Çok çetin bir savaş veriyorlar. Çünkü bütün dünya kuvvetleri Müslümanların üzerine toplanmış. Bütün dünya küfrü ehli kitabıyla, işte mecusileriyle, müşrikleriyle, mürtetleriyle, münafıklarıyla, hainleriyle, her çeşidiyle Müslümanların üzerine çullanmışlar, toplanmışlar. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi hani her bir taraftan nasıl ki yiyiciler diyor yemek tabağına, tepsisine üşüşüyorlarsa her taraftan da ümmetler sizin başınıza ne yapacak? Üşüşecekler. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bu ayet bizim için nedir? İnşallah bir müjdedir. Eğer ki biz Allah'ın dinine sarılırsak muhakkak ki Allah-u Teala bizlere de emniyeti verecek ve yeryüzünde hakim, otorite sahibi yapacaktır. Hani nasıl İsrail oğullarına hakimiyet verdiyse, İsrail oğulları çok zayıf dönemler geçirdiler. Çok katledildiler ama Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam döneminde de devletleri oldu. Kuvvetleri, hakimiyetleri oldu. Aleyhisselatü Vesselam döneminde de Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala devlet nasip etti. Hulefe-i Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar yani büyük imparatorluklar kurdular. Daha sonra Müslümanlar dinlerini terk edince bütün hepsini kaybettiler. Ve inşallah dinimize döndüğümüz zaman muhakkak ki Müslümanların devleti, otoritesi de ne yapacaktır? Geri gelecektir. Evet, işte biz özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani bu zayıflık dönemlerinde neler yaptı, savaşlarda nasıl davrandı, bizlere nasıl bir siyer bıraktı, bir örneklik bıraktı, bunu inşallah ne yapacağız, tanımaya çalışacağız. Evet, Resulullah aleyhisselatü vesselam tabi bu hani savaşlar, inşallah gireceğiz bazen yaptığı savaşlardaki taktikleri işte vesaire. Ama şu bir gerçektir ki Resulullah aleyhisselatü vesselam savaşlara girerken yani savaşlardaki var olan kuralları ne yapmıştır? Uygulamıştır. Yani bu nasıl hani savaşın da bir ilmi varsa, bazı kuralları varsa, kaideleri varsa, bazı sebepleri varsa, hani tıpkı şey gibi yani ticaret, normalde ticareti anlamayan bir insan pazara girdiği zaman istediği kadar nedir? Müttaki olsun. Değil mi? Allah'la irtibatı çok yüksek olsun. İstediği kadar Allah'a tevekkül etsin. Eğer ama ticareti bilmiyorsa, sebeplere sarılmıyorsa iflas etmesi nedir? Kesindir. İstediği kadar müttaki de olsa. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şunu dememiştir. Yani komutanlık zamanında ben peygamberim, benim dinim haktır. Karşı taraf müşrikler, bunlar kafirler. Dolayısıyla zafer bizimdir. Allah-u Teala vaat ettiği Müslümanların zafer Müslümanların olacaktır deyip de rahat rahat uyumadı. Ne yaptı? Gece gündüz yani sahabesini yetiştirdi. Savaşlar için yani gerekli olan bütün şeyleri şartları oluşturdu yani. Örnek verin mesela yani bazı casus edindiği kimseler vardı, bunları gönderiyordu. Gidin haberler getirin düşmanlardan. Gidin yol güvenliğini sağlamak için kabilelerle görüşün. Ondan sonra işte sahabesini hem imani yönden hem de askeri yönden yetiştirmesi, teşvik etmesi, onlara hatta yani örneklik açısından gelecek yani örnek olması, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünü ne yapmıştır? Sahabesini yetiştirme noktasında feda etmiştir ve bu noktada savaşlara da girerekten yani çok büyük bir komutanlık sergilemiştir. Yani savaşın şartlarına da ne yapmıştır? Uymuştur. Bu konuda da bize de örnektir. Yani biz de eğer ki yani bizim aramızda büyük komutanlar olacaksa yani bu büyük komutanlar da sebeplere sarılmak zorundalar. Sebeplere sarıldıktan sonra ondan sonra samimi bir şekilde Allah-u Teala'dan yardım istediği zaman o zaman Allah-u Teala'nın yardımı gelecektir. Ama sebeplere sarılmazsa ve de muhalefet ederse Allah-u Teala'nın koymuş olduğu hani kurallar var. Bu kurallara muhalefet olduğu zaman nasıl ki düşünün Uhud Savaşı'nda Allah-u Teala hezimet verdiyse Müslümanlara, halbuki sahabeler yani o zamanın en değerli insanlarıydılar. Ve içlerinde de en değerli insan vardı ki peygamber vardı aleyhissalatü vesselam. Düşünün en değerli insanlar bile bazı şeylere muhalefet edince yani okçular yerlerinden ayrılınca komutanın sözünü dinlemeyince Allah-u Teala onlara hezimet yaşattırdı. Bir sürü sahabe şehit oldular. Hatta aleyhissalatü vesselam bile ölümden döndü. Mübarek yüzü yaralandı, dizleri yaralandı, kafası yaralandı. Yani çok kötü anlar geçirdi aleyhissalatü vesselam. Sahabelerden bir kısmı şehit oldular, bir kısmı yaralandılar. Muhalefet edince de hani Allah-u Teala'nın kanunları var, sünneti var. Yani bu da gösteriyor ki muhalefet etmemek lazım. Sebeplere sarıldıktan sonra artık ne yapacaksın? Allah'a tevekkül edeceksin. Ondan alacaksın yani. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi, yani dahili vardı savaşlarda. Ve örneğin mesela yani o Aleyhisselatü Vesselam hani tedbirler de almıştır. Rastgele hurra haydi kalkıp şuraya savaşalım diye mesela gitmemiştir. Yani savaşlarında taktik yapmışlar. Örnek veriyorum. Mesela savaşa çıkmadan önce hazırlık yaparken öyle işaretler veriyor ki sanki mesela diyelim ki doğu tarafına gidip işte A kabilesiyle savaşmak için hazırlık yapıyor. Tabii haberler bu şekilde yayılıyor. Ve hatta yani savaşa çıktığı zaman gerekirse doğu tarafına doğru biraz yol alıyor. Ondan sonra oradan yolunu değiştiriyor. Bu sefer batı tarafına B kabilesine savaşmaya gidiyor. Ta ki o B kabilesini gaflet anında yakalamak için. Yani ta ki haberler yayılmasın. Bu mesela onun taktiklerinden de aleyhissalatü vesselam'ın. Ve çok önemli bir taktik yani bu tedbir açısından. Mesela aleyhissalatü vesselam yani savaş hiledir demiştir. Savaş hiledir. El harbu hudatun. Savaş hiledir ve bu prensibe göre de davranmıştır. Çünkü sen savaşta hile yapmazsan yani sanki en önemli kuralıdır yani hile. Taktik yani bunun anlamı taktik. Sen sağa hani nasıl boksörler böyle sağa gösterirken işte sol ile vuruyorsa düşmanın zayıf yerlerine vuruyorsa savaş da böyledir. Yani taktik üzere savaştığın zaman büyük başarılar gösterirsin. Çünkü taktiği olmayan işte yani hudasi planları olmayan karşı tarafı aldatma yönüne girmeyen bir ordu kolay kolay ne yapmaz? Zafer elde etmez. Çünkü savaşın kurallarından önemli bir kural. Hani oyunu derler kurallarına göre oynamak lazım. Allah-u Teala'nın koyduğu ne var? Sünnetler var. Yani sen buna sarılmak zorundasın. Dolayısıyla her seferinde yani donuk olmamak lazım. Özellikle günümüzün komutanları her zaman mesela aynı taktik, aynı yani planlar bunlar yanlış yani her seferinde değişik planlar. Gelecek inşallah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela bu savaşlarında çok değişik taktikleri olmuştur. En basitinden mesela Bedir Savaşı'nda müşrikler, Araplar Aleyhisselatü Vesselam'ın taktiğini bilmiyorlardı. O zamanki savaş taktikleri neydi? Topluca işte saldırmak, atlılar işte saldırıyorlar. Onlar bir taraftan sonra işte muşed denen yani piyadeler bir taraftan saldırıyor, okçular ok atıyorlar. Vur çekil, vur çekil yani vurup çekiliyorlar, toparlanıyorlar, bir daha vurup çekiliyorlar, toparlanıyorlar, bir daha vurup çekilip toparlanıyorlar. Ya karşı tarafı iyice hezimete uğratıyorlar ya da onlar bitene kadar hezimete uğrayana kadar mesela böyle taktik yapıyorlarmış. Ama aleyhissalatü vesselam onlara zıt bir taktik yapmıştır. Ön tarafa mızrakçıları koymuşlar. Yani atlılar geldiği zaman mızraklarla onları ne yapacaklar? Engelleyecekler. Arkalarına da okçuları koymuştur. Ondan sonra arkalarına da kılıçlı piyadeler ve ek bir kuvvet de bırakmıştır. Ta ki bir yerde zayıflık olacak olursa o ek kuvveti ne yapsın? O tarafa destek amacıyla ne yapsın? Kullansın. Aleyhisselatü Vesselam böyle taktikleri vardı. Yani o zaman Arapların bilmediği. Mesela Hendek Savaşı yani Araplar bilmiyorlardı. Hendek kazımak mesela. Onu da şeyden Salman-ı Farisi'den mesela aldı. Yani tabii ki istifade de ediyordu. Dolayısıyla günümüzde komutanlar da istifade edecekler. Okuyacaklar gerekirse kafirlerin taktikleri. Kafirler nasıl yani taktikler yapmışlar. Savaşlarda, büyük savaşlarda şehir savaşı olsun. işte ne bileyim sahravi dağlık olan savaşlarda, işte gerilla savaşlarında vesaire. Bu taktiklere ihtiyacımız var. Gerek uygulanmış, gerek daha hiç uygulanmamış. Evet. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi bu savaşlarında da yani inşallah sıfatlarını daha iyi tanıyacağız. Yani onun cesareti, onun zekası, onun sabırı, onun işte metaneti, onun atikliği vesaire yani şeyler vardı, sebepler vardı ki çünkü eğer ki bu savaşlarda bu gibi hasletleri olmamış olsaydı o savaşları ne yapacaktı? Muhakkak ki kaybedecekti. Çünkü yani belli yani Müslümanların sayısı az, kuvvetleri az. Karşı tarafın sayıları çok fazla, küfür milletleri çok fazla. Nasıl ki hani günümüzde Müslümanlar, mücahitlerin sayısı çok az. Silahları az, elemanları az, imkanları az. Ama dünya küfrü yani çok fazla yani sayamayacağın kadar adetleri, imkanları var yani. Dolayısıyla sen bu az bir adet ile ustaca yani çalışmazsan yok olacaksın. Bu kesin olan bir şeydir. Aleyhisselatü Vesselam hatta yani şunu soruyorlar. Bunu mesela günümüzde siz sorsanız belki hani askeri insanlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde orduyu yönetmek mi daha zordu yoksa günümüzde orduyu, büyük orduları yönetmek mi daha zor? Hani günümüzün savaşları değişti. Aleyhisselatü Vesselam döneminde ordu küçüktü. Mesela Bedir Savaşı'nda Müslümanın sayısı 313 kişi. İşte Uhud Savaşı'nda 1000 kişi. Bu yavaş yavaş büyümüştür. En fazla, en büyük ordu Tebük Savaşı'nda olmuştur ki 30 bin, o da bir kere olmuş. Onun haricinde az bir ordu vardı. Ama günümüzde tabii büyük orduları yönetmek, belki adam 20 bin, en azından 20 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin, 1 milyon, 2 milyon hani büyük dünya savaşları olduğu zaman büyük komutanlar hani büyük orduları yönetmişler. Peki yani hangisi daha çok yani hangisi daha çok ustalık ister? Hangisi daha zor diye sorulduğu zaman birçok kişi diyecektir ki günümüzün savaşları daha zor yani komutanın işi daha zor. Çünkü büyük bir orduyu yönetmek küçük bir orduyu yönetmekten nedir? Çok daha zordur. Diyecektir fakat askeri adamlar diyorlar ki bilakis tam tersi Aleyhisselatü Vesselam döneminde ordu yönetmek çok daha zordu. Niye diyeceksin? Çünkü o zaman yani günümüzün yani komutanlarına zeka olsa, akıl olsa yeterlidir. Çünkü yani günümüzde artık komutanların çok fazla yardımcıları olmuş. Hani mesela şey de vardır işte kol ordu komutanı vardır ya da hani en yani yüksek or general mı mesela? Or generalden tutun aşağıya doğru rütbeler var ve bu rütbeler hepsi ne? Komutan mesabesinde. Hani subay kesiminde bir sürü rütbe var. Az subay kesiminde bir sürü rütbe var. Ta çavuş ve onbaşıya inene kadar yani komutanlar vardır ki komutana, büyük komutana ne yapıyorlar? Yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla bu onların başında yönetici konumunda olan. Artı mesela düşmanlardan yani malumat alma bunlar için artık günümüzde çok kolaylaşmış. Hani casusiye uçaklarıyla işte uzaydan hani izleyerekten ondan sonra ajanların gönderdikleri yani artık telefonlarla, cihazlarla bilmem nelerle falan yani karşı tarafın malumatlarını çok rahat alabiliyorlar. Artı savaş için zaten savaşa girmeden bir devlet yani o öncü meselenin kuvvetleri var hani yol köprü yapan işte karşı tarafı iyi keşfeden. Ve onlar öyle bir yani plan getiriyorlar ki o büyük komutana takriben şeklini gösteriyorlar. Yani buradaki yapılacak olan savaş ancak böyle olur. Bu şartlarda buradan girilebilir, buradan çıkılabilir. Bunlara karşı şöyle yapılabilir. Çünkü onların kuvvetleri şu yönde şöyle zaten çok geniş malumatlar veriliyor. Sadece zeki olacak, oturacak, o savaşı oradan idare edecek. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde düşünün ki bir de yani günümüzün ordularında zaten hazır komutanlar var ya, daha doğrusu hazır kuvvet var, ordu var. Sistematik bir ordu var. Devletler onlara destek veriyor. İmkanları çok fazla. Ama Aleyhisselatü Vesselam mesela sıfırdan başlamış. Sıfırdan davet yapmış Mekke'de. Yani bunun çilesini çekmiş, sahabeler edinmiş. Bu sahabeleri Mekke'de 13 sene boyunca yetiştirmiş. Medine'ye gittikten sonra orada da yetiştirmiş sonra o küçük az bir birlikle ne yapmış savaşlara girmiş ondan sonra ta büyüyene kadar. Yani aleyhissalatü vesselam o konuma gelene kadar çok büyük emekler sarf etmiştir. Yani gecelerini, gündüzlerini feda etmiştir bu noktada. Artı sahanın içerisinde olmak. Yani orada mesela komutanlar birebir ne yapıyorlardı? Sahanın içerisinde savaşıyorlardı. Her an öldürülme, isabet alma şeyi vardı. Hani bir misal verirler, derler ki işte bir mıh işte nalı götürür, bir nal işte ayağı götürür, ayak atı götürür, at komutanı götürür, komutan da milleti götürür. Yani atın o ayağındaki bir mıh hani çivisi düşerse, nalın düşmesine sebebiyet verirse o ayak, atın ayağı burkulur, bir şey olur. Gerekirse atı düşürür. Tam savaş esnasında atı götürür. O esnada da üzerinde komutan vardır, yöneten. Komutan da öldürülür. Öldürülünce ordu yok olur. Ordu da yok olunca millet yok olur. Yani silsileyle gider. Yani orada mesela bir komutanın yok olması, ordunun yenilmesi ve milletin gitmesi anlamına geliyordu. O kadar hassastı. Ama günümüzde öyle değil. Yani bir komutanın ölmesiyle millet mi yok olacak? Böyle değil yani. Artı o büyük komutanlar savaşta falan da değil yani. Kaç tane altındaki rütbeler bile savaşta değiller. Çok güvenli odalardan ne yapıyorlar savaşı? Yani yönetiyorlar. Ama aleyhissalatü vesselam sahanın içerisinde birebir yani ne yapıyordu? Savaşıyordu. Orada onlara taktik veriyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselamın dönemindeki savaşlarda hem zeka lazımdı hem de cesaret. Günümüzün savaşlarında bir zeka olsa yeterlidir. O yüzden diyorlar aleyhissalatü vesselamın şeyi çok daha nedir? Zordu yani komutanlık yönü. İşte aleyhissalatü vesselamın eğer ki bu hani dahiliği, zekası, cesareti, metaneti, sabrı vesaire olmamış olsaydı Bedir savaşında düşünün yani normalde dünya kurallarına göre kesinlikle az bir kuvvet yani büyük bir kuvvete galip gelemez. 313 kişi var, hazırlıksız savaşa çıkmışlar hafif silahlarla. Karşı taraf 100.000 kişiden fazla. Müslümanlarda sadece 2 tane at var. Yani şu demektir, Müslümanlarda 2 tane tank var, karşı tarafta 100 tane tank var. Bu kadar yani bir fark vardı. Bu taraf çok hafif silahlarla savaşa giriyorlar. Yani keleşlerle, işte pikalarla, öbür taraf ise artık düşünün yani en son model işte tanklarla, toplarla, uçaklarla savaşa giriyorlar. Yani dünya şartlarına göre nedir? Kesinlikle hezimet olacak olan bir şey. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel yani şeyiyle, donanımıyla Allah'ın yardımından sonra ne yapmıştır? Bedir Savaşı mesela kazanılmıştır. Uhud Savaşı'nda bütün ordu gidebilirdi yani. Düşünün orada okçuların yerlerinden ayrılmasıyla yani büyük bir hezimet yaşandı. Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki taktikleri yavaş yavaş yani orduyu oradan helaktan mesela kurtarması, çekip getirmesi, sonra Medine geldikten sonra ertesi gün bir daha yola çıkarması onun dahiliğini gösteriyor. Yoksa orada bütün ordu yok olacaktı. Medine gidecekti, bitecekti yani. Mesela Hendek Savaşı'ndaki yaşadığı yani sıkıntı yani karşı taraftan çok büyük bir kuvvet gelmiş kesinlikle onlara karşı savaşacak konumda değil. O yüzden Ahzab Savaşı dendi. Yani hiziplerin, grupların olduğu. O zaman takriben neredeyse bütün müşrikler toplandılar. Müslümanların üzerine yürüdüler. Müslümanların imkanları yok savaşmak için. O yüzden istişare etti. Ne yapalım? En sonki istişare neticesinde hani Hendek kazıldı. Mecbur koruyacağız. Karşı tarafı çıkıp yani savaşamayız. Artı içeride münafıkların olması, arka tarafta arka tarafta Yahudilerin olması, anlaşmalarını bozmaları, yani orada Aleyhisselatü Vesselam tereddütler göstermiş olsaydı, eğer ki orada büyük başarısını göstermemiş olsaydı Medine çoktan o zaman ne yapacaktı? Küfrün eline düşecekti. Mesela Huneyn Savaşı'nda bir anda hezimet yaşandı. Yani kafirler plan yaptılar ve bir anda Müslümanların üzerine çullanınca sahabe-i kiram o zaman daha tabii dağılmalar yaşandı. O yeni İslam'a girenler kaçmaya başladılar. Ve derken Aleyhisselatü Vesselam bir baktı ki kendisinin etrafında Ehl-i Beytinden yani 10 kişi kadar bir adet var. Bir de muhacirler var. Bir de Ensar'ın ileri gelenleri. Yani diğerleri hep dağılmışlar o esnada. Yani herkes canını kurtarmak için bir yerlere çekiliyor, kaçışıyor. Çünkü bir anda büyük bir saldırı oldu. Ok yağmuru falan başlayınca Aleyhisselatü Vesselam oradaki mesela hani duruşu ve oradaki işte yani çekilmeyişi, hezimete uğramayışı ve sahabeler bir daha toparlayıp bir daha hani savaşma için harekete geçmesi, oradaki yani büyük bir hezimetten mesela orduyu çıkarması Aleyhisselatü Vesselam'ın çok büyük yani şeyini gösteriyor. Kahramanlığını gösteriyor. O yüzden ve lekum fi Rasulillah usvetun hasenetun diyor. Allah-u Teala yani size Resulullah'ta çok güzel örnek vardır. Ey koca yani koca mı olacaksın Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bak. İşte öğretmen mi olacaksın onun hayatına bak. Bir Müslüman mı olacaksın onun hayatına bak. İbadet mi etmek istiyorsun onun hayatına bak. Komutan mı olmak istiyorsun onun hayatına bak. Mücahit mi olmak istiyorsun onun hayatına bak. Yani her alanda Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bak. Çünkü o alanda senin için güzel örnek vardır. Evet, Aleyhisselatü Vesselam tabi yani askeri durumunu yani yetiştirirken yani sahabe-i kiramı bu yüksek konuma getirirken dört devreden geçmiştir. Dört tane devre geçirmiştir. Birinci devresi asker edinmek devresi deniyor. Yani hani kalkıp insanları İslam'a davet etmesi, sonra İslam'a icabet eden o sahabelere ne yapması? Onları yetiştirmesi. Yani sahabe-i kiram hem Müslüman olarak yetişiyorlardı hem de aynı zamanda asker ve komutan olarak da yetişiyorlardı. Sadece bir Müslüman olarak değil, bir de bunlar asker olarak. Çünkü bunların yani yük bunların omuzlarına binecek. Bunlar İslam'ı dünyaya yayacaklar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam döneminde İslam Arabistan'a yani Ceziretul Arab'a hakim oldu. Sonra Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anh döneminde İslam artık yayılmaya başladı. Ömer radıyallahu anh döneminde Mısır fethedildi. Artık yavaş yavaş Afrika'nın derinliklerine Müslümanlar gitmeye başladılar. Öbür taraftan Şam bölgesi, işte İran İmparatorluğu düşünün. Hazreti Ömer döneminde iki süper imparatorluk çöktü yani. Çok basit bir şey değil yani Fars İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu. Yani düşünün bedevi insanlar bedevi normalde yani sahabe-i kiram bedeviler gibi yani genelde hani sahrada yaşayan çok basit imkanlarla yani dünyayı çok böyle tanımayan basit imkanlarıyla yaşayan insanlardılar. Hani nasıl oluyor da kısa bir müddet hani Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde yani önce Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde kısa bir müddette 10 senelik bu Medine döneminde bütün Arabistan bölgesi müşriklerden temizleniyor. Hicaz bölgesi yani Türkiye'nin 3 katı belki toprağa hakim oluyorlar. Sonra Hazreti Ebubekir 2,5 sene halifelik sürdü. Sonra Ömer radıyallahu anh geldi 10 sene halife oldu. Hazreti Ömer döneminde yani toplam bir 20-25 sene içerisinde nasıl oluyor da o zamanın iki büyük süper gücü ne yapılır? Yapar yıkılsın yani Müslümanların karşısında. Hem Rum İmparatorluğu yıkıldı hem de Fars İmparatorluğu yıkıldı. Düşünün yani bir kuvvet çıkıyor. Nereden? Mesela en basitinden yani çekirdek olarak İdlib'ten çıkıyor. Ondan sonra bütün bu Orta Doğu'yu hakimiyet altına alıyor. Sonra Amerika ile Rusya yani ardı ardına ne yapıyor? Bütün şeyleriyle beraber. Hani onlara destek veren kuvvetleriyle beraber yıkılıyorlar. Müslümanların karşısında ve çok kısa bir müddette. Bu neyi gösteriyor? O zaman o yetiştirilmiş sahabeler de onlara çok büyük bir terbiye verilmiş. Yani askeri alanda da Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almışlar. Onları bu alanda çok muazzam yetiştirmiş ki yani o zaman bu yani bedevi sayılan insanlar hani günümüzün tabiriyle bugün hani Batı'nın tabiriyle o medeni olan insanlara, imparatorluklara hakim gelsin. İşte toparlanma dönemi geçirmiş Aleyhisselatü Vesselam sahabeler yani hidayet bulan sahabeleri alıp yetiştirmesi, asker olarak bunları ne yapması? Yani doldurması, yetiştirmesi ta ki bu Medine dönemi olana kadar. Evet, bir dönemi ne yapmıştır? Yani hicret edene kadar ki olan dönemiydi. Asker edinme dönemi. Çünkü sıfırdan başladı Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra akide üzere difa, yani akideyi müdafaa etme, Müslümanların kendilerini müdafaa etme dönemine girdi ki az bir kuvvetleri vardı ve bunu müdafaa etmek için, korumak için ki olan o Medine döneminden Ta ki Hendek Savaşı'na kadar, yani müşriklerin artık geri çekildikleri döneme kadar Müslümanları koruma dönemi geçiriyordu. Çünkü her taraftan kafirler musallat olmuşlar. Müslümanları yok etmeye çalışıyorlar. Nasıl günümüzde Müslümanın mücahitleri yok etmek için savaş varsa, o zaman da Müslümanları yok etmek için müşriklerin, kafirlerin saldırısı var. Müslümanları koruma dönemi geçirmiştir. Ta Hendek Savaşı'na kadar. Bu da difa dönemidir. O Hendek Savaşı artık bittikten sonra Aleyhisselatü Vesselam şu müjdeyi verdi sahabelere. Bundan sonra artık onlar bize saldırmayacak. Biz onlara saldıracağız. Yani bundan sonraki merhalemiz daha da nedir? Kuvvetli olacak. Biz saldıracağız. Orada onlar artık saldırmayacak. Bu da ta Huneyn Savaşı'na kadar. Saldırı savaşları oldu ki o savaşlar durumunda da işte Mekke fethedildi. O zamanın küfrün en ileri gelen bölgesiydi. Yani müşriklerin merkeziydi. Orası fethedildikten sonra Huneyn Savaşı'na kadar hücum devresi olmuştur. Sonra Huneyn Savaşı'ndan sonraki merhale ile Huneyn Savaşı'nda kazandıktan sonra ta ki Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına kadar ki olan dönem, tabi Tebük Savaşı da bunun içerisinde, Tebük Savaşı artık Rumlara karşı harekete geçilmiş olan büyük bir savaştı. 30 bin kişilik bir ordu ki o da tekamül dönemiydi. Artık mükemmelliğe doğru gitme dönemiydi ki o zaman artık Müslümanlar çok yüksek bir kuvvete sahip olmuşlardı. Artık Arabistan'da onların karşısında duracak zaten bir kuvvet kalmamıştı. Bütün o düşmanları zaten artık yerle bir etmişlerdi yani. Ondan sonra artık dünyaya savaş açma, yani Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra dünyaya artık bir savaş dönemi başladı ki daha sonra sahabe, tabi'in, etba tabi'in günümüze kadar kafirlere karşı büyük savaşlar verildi ve İslam ne yaptı? Dünyanın birçok yerine bu şekilde yayılmaya başladı. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın yani günümüzün hani komutanlarına yani karşı iki şeyi vardı, farkı vardı. Hani günümüzün kafir komutanlarına karşı birincisi sıfırdan başladı, ümmetini yetiştirdi. Onun cesareti, onun işte yani bu askeri konulardaki dehası yine yani günümüzün komutanlarından farkı var. Günümüzün komutanları hazır olan bir şeye getirilip konuluyorlar. İkincisi yine yani günümüzün bu hani küfür, yani küfrün başındaki olan komutanlarından ayıran da en önemli şey Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hedefinin olması, bir gayesinin olması ki bu da ulvi bir hedeftir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları ilahi kelimetullah içindi. Allah'ın dini hakim olsun, küfür yok olsun, şirk dünyadan yok olsun, zalimler işte zulümlerini bıraksınlar. Ve yani küfrün yok olup İslam nurunun her tarafta hakim olması için savaşlar vermiştir. Ve sahabesini de bu yönde yetiştirmiştir. Dünyalık bir şey için değildi. Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları dünyalık şey için değildi. Günümüzün savaşları genelde yani İslami değilse zaten dünya içindir. Bugün mesela Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldürülmüştür. Savaşların da sebebi ne? Sadece yani dünyalık şeyleri elde etme. Yoksa hakkı işte muzaffer kılalım, zulmü ortadan kaldıralım diye bir şey yok yani. Ve günümüzün de hala şu anda yani Amerika'nın yaptığı savaş, Rusya'nın ve diğer küfür kuvvetlerinin yaptığı savaşlar, bütün küfür kuvvetlerinin yaptıkları savaşlar hep dünyevidir. Biz hakim olalım, bizim sözümüz geçsin, insanları sömürelim, bize hizmet etsinler, bizim sözümüz geçsin, biz rahat yaşayalım, zengin olalım, karşı taraf ezilirse ezilsin diye bir mantık var. Dolayısıyla bu savaşları kazanmak için onların hiçbir ahlaki değerleri yok. Kadın da öldürürler, çocuk da öldürürler, ihanet de yaparlar işte, kimyasal da kullanırlar. Yani her türlü pisliği gösterirler. Günümüzün bu kafir komutanları ama Aleyhisselatü Vesselam döneminde gerek kendisi gerek yetiştirdiği komutanları mesela kadın öldürmemişlerdir, yasaklanmış İslam'da. Yani eğer ki savaşçı değilse kadınlar öldürülmez, çocuklar öldürülmez, savaşamayacak durumda olan yaşlı piri fani denen kimseler öldürülmez, ibadete çekilmiş artık insanlara karışmayan mesela rahipler vesaire, din adamları öldürülmez. Normalde sebebi yoksa, gerekli değilse ağaçlar mesela kesilmez. Yani böyle yakıp yıkan bir savaş değildir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşı şerefli bir savaştı. Sonraki olan savaşlar, İslam savaşları şerefli savaştı. Zulüm yoktu. İnsanlara İslam'ı götürmek için yapılıyordu. Zulmü ortadan kaldırmak için yapılıyordu. Ama günümüzün savaşları tamamıyla hakim olmak için, sömürmek için, halkları kendilerine köle yapmak için, ezmek için, ırkları yok edip kendileri hakim olsun diye savaşları bunun üzeredir. Mesela Hitler, yani Hitler'in o dünya savaşlarındaki yani savaşı ne içindi? Nazi ırkı en üstün ırktır. Biz Almanya olarak yani en şerefli yani bir millet olarak biz hakim olacağız. Yani Avrupa'da ve dünyanın her yerinde biz hakim olacağız. Bizim sözümüz geçecek. Biz en yüksek efendiler olacağız. Biz yani kuvvetli, zengin olacağız. Ezilen ezilsin, yok olan olsun. Amerika'nın da yaptığı şey budur, Rusya'nın da yaptığı şey budur, günümüzün yani bütün bu kafirlerin yaptığı şey budur yani. Yahudilerin mesela, yani Yahudilerin yaptıkları savaş nedir? Nahnu şa'bullahil muhtar, biz Allah'ın seçkin kullarıyız, biz yöneteceğiz, biz efendi olacağız, geri kalan insanlar bizim kölemizdir. Kölelikten yani baş kaldıran kimseleri de yakıp yıkacağız, yok edeceğiz. Savaşları bunun üzeredir. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam normalde hem Nebiyur Rahme'ydi, yani rahmet peygamberiydi. Kafirlerden ayıran en önemli şeyi Allah için savaşmıştır. Ulvi bir davası vardı. Kesinlikle zulmü yoktu. Sahtekarlığı yoktu. Bir hainliği yoktu Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet. Ve aynı zamanda da Nebiyur Rahme, yani artık savaş lügatından başka bir şey anlamayan, yani haddini aşmış olan kimselere de en çetin savaşları ne yapmıştır? Yani savaşlarda en çetin durumu göstermiştir. İnşallah gelecek derslerimizde Aleyhisselatü Vesselam'ın bu savaş yönlerini inşallah daha iyi tanımaya çalışacağız. Rabbim bizleri de Aleyhisselatü Vesselam ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Müslümanları bu zayıflıktan kurtarıp İslam'ı Müslümanlara hakim eylesin. Ve ahiru da'vanel hamdülillahi rabbil alemin.